Dördüncü kaset, birinci yüz. Juan hayretle Mr. Breed'e baktı. Duymuştum ama kim bilir ne haldedir. Van Brunt, posta arabaları 100 yıldan fazla bu yolu kullandılar dedi. Mr. Breed, birkaç kilometresinin iyi olduğunu biliyorum. Ama gerisi ne durumda onu bilemem. Dağı aşıp sola gider. İşte şuradan, belki o yolu da sular alıp götürmüştür. Yağmurlar başladığından beri o taraflara gitmedim. Van Brunt, tercihini yap bakalım dedi. Bir parça şeftaliyi ağzına attı, sonra ağzı dolu konuştu. Sana yağmur yağacak dedim. Sular yükselecek dedim. Şimdi de başın sıkışınca yol gösteriyorum. Allah'ın belası otobüsünü de mi ben kullanayım? Juan öfkeyle bağırdı. Sözlerine dikkat et, ağzını bozma. Hanımlar var. Van Brunt kutuyu eğdi. İçindeki suyu son damlasına kadar içti. Bu arada dişleriyle de şeftalileri yakalıyordu. Koyu şurup çenesinden aşağı akıyor, koluyla ağzını siliyordu. Aman tanrım, ne yolculuk ne yolculuk. Ta başından beri. Juan dönüp diğer yolculara baktı. İşte durum ortada. Şoför olarak görevim sizi eski yoldan götürmek. Ama bu eski yolu bilmiyorum. Becerebilir miyim onu da bilmiyorum. Ne yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Sonra beni suçlamanızı istemiyorum dedi. Mr. Pritchard, ben başlanan iş bitsin isterim. Benim Los Angeles'a gitmem gerekiyor. Mexico City'ye uçak biletlerim var. Bunlar kaç para, haberin var mı? Uçaklarda boş yer bile yok. Gitmemiz lazım. Hadi harekete geçelim. Sence köprü tehlikeli mi? Juan, evet eminim tehlikeli dedi. Öyleyse ne olacak? Eski yoldan da gidip gidemeyeceğini bilmiyorsun değil mi? Doğru. O zaman sana göre iki seçenekte kumar. Biri daha emin bir yol. Ama bu da senin için emin değil ha? Mrs. Pritchard, sevgilim sen niye düşünüyorsun diye sordu. Bir şey yapmamız gerek. 3 gündür yıkanamadım. Bir şeye karar vermeliyiz. Mildred, eski yolu deneyelim. İlginç olabilir dedi. Sözlerini nasıl karşılayacağını anlamak için diye Juan'a baktı. Ama öteki gözlerini çoktan Camille çevirmişti bile. Son olay üzerine Camille, ben oyumu eski yol için kullanıyorum dedi. O kadar yorgun ve kirliyim ki benim için hiç fark etmez. Juan yere baktı. Bu arada Norma'nın yüzünü görünce bakışı keskinleşti. Hiç de eski Norma'ya benzemiyordu. Norma fark edildiğini anlamıştı. Nefes nefese eski yol dedi. Ernest Thornton, Mrs. Breed'in akşama doğru ayakları şiştiğinde kullandığı küçük iskemleyi bulup oturmuştu. Oylamayı dikkatle izliyordu. Benim umurumda değil dedi. Tabii Los Angeles'a gitmek istiyorum ama fark etmez. Ben çoğunluğa uyarım. Van Brunt gürültüyle boş teneke kutuyu tezgahın üstüne koydu. Yağmur yağacak dedi. Eski yolda kaygan olabilir. Doğuya giden tepeyi aşamayabilirsin. Hem dik hem de kaygandır. Çamura saplanırsan nasıl çıkarsın Allah bilir. Mildred, iyi ama o yolu da siz söylediniz dedi. Van Brunt, ben bütün olasılıkları belirtiyorum. Hepsini sıralıyorum dedi. Juan, sizin oyunuz ne diye sordu. Ben oylamaya falan katılmam. Bundan daha amakça bir şey duymadım. Bana göre tercih şoförün yapması gerek. Tıpkı bir gemi kaptanı gibi. Pimpas şeker reyonuna gitti. Bir onluk uzatıp 2 küçük çikolata aldı. Birini yalnız bulduğunda Camille verecekti. Yan cebine koydu. Ötekinin kağıdını yavaş yavaş açmaya başladı. Aklına heyecanlı, çılgınca bir fikir gelmişti. Tam köprüyü geçerlerken köprü yıkılsa da otobüs suya uçsa ne olur? Pimpas atlayabilirdi ama ya sarışın? Mutlaka otobüste sıkışır kalır çıkamazdı. İşte o zaman Pimpas suya dalıp uğraşa çabalaya bir pencere kırıp Camille'i dışarı çekecek, yüzerek kıyıya götürecek, baygın bir şekilde yatıracaktı. Sonra kan dolaşımını sağlamak için bacaklarını ovacaktı. Daha iyisi yüzü koyun yatıracak, ellerini memelerine koyacak ve suni solunum yaptıracaktı. Peki ya eski yolu denemeye kalkar da çamura saplanırlarsa? O zaman bütün gece orada kalmaları gerekecekti. Bir ateş yakacak, etrafına toplanacaklar, beraberce oturacaklar, alevlerin ışığı yüzlerini aydınlatacak, belki bir yerden biri bir battaniyeyi ikisinin üstüne atacaktı. Pimpas, eski yolu denemekte fayda var dedi. Juan ona bakıp gülümsedi. İçinde gerçek Kit Carson kanı var değil mi Kit? Pimpas bunu şaka olduğunu anladı. Kötü bir şaka da değildi. Bir kişi dışında herkes hazır. Bir kişi oylamaya katılmıyor. Ne demek bu? Yani dava açabilmek için mi oylamaya katılmıyorsunuz? Van Brunt hızla döndü. Herkese seslendi. Hepiniz delisiniz. Ne yapmaya çalıştığını anlıyor musunuz? Kendini kurtarmaya bakıyor. Bir şey olursa kabahati üstlenmeyecek. Ne yapalım siz istediniz. Ben de onu yaptım deyip kenara çekilecek. Hayır efendim, beni kandıramaz. Mr. Pritchard beyaz keten mendiliyle gözlüğünü sildi. Bir fikir dedi. Hiç bunu düşünmemiştim. Aslında galiba o zaman haklarımızdan vazgeçmiş oluyoruz. Juan'ın gözleri öfkeyle parladı. Dudakları inceldi, kısıldı. Hadi hepiniz otobüse binin. Sizleri San Isidro'ya götürüyorum. Ne haliniz varsa görün. Sizi istediğiniz yere götürmeye çalışıyorum. Sizler sanki öldürecekmişim gibi davranıyorsunuz. Hadi bakalım toparlanın, otobüse binin. Bıktım artık. Dün geceden beri rahatınız için elimden geleni yaptım. Ama sıkıldım. Hadi bakalım geriye dönüyoruz. Mr. Pritchard ona doğru yürüdü. Yo, hayır, öyle demek istemedim dedi. Bizim için yaptıklarınızı takdir ediyorum. Hepimiz ediyoruz. Ben sadece konuyu her yönüyle düşünmek istiyorum. İşimde de böyle yaparım. İyice düşünmeden bir karar vermem. Juan yeniden bıktım artık dedi. Dün gece yatağımda yattınız. Artık sizlerden kurtulmak istiyorum. Van Brunt unutma dedi. Bozulan senin otobüsündü. Kabahat bizim değil. Juan tane tane konuştu. Herkesten çok da senden kurtulmak istiyorum. Van Brunt dikkat et dedi. İmtiyaz hakkı olan basit bir işletmecisin. Bu olaydan sonra bu hakkını yenirler mi bilmiyorum. Juan birden değişti. Güldü. Aman tanrım, ne iyi olurdu. Ben de sizler gibi özgür olurdum. O imtiyaz hakkında ne yapacağını biliyorum. Dürüp dürüp dikenli tele sarıp bir tarafına sokuver. Camille güldü. Ernest Horton keyifle kıkırdadı. Bunu hatırlamalıyım dedi. Evet efendim. Bakın Mr. Chicoy, bu iki adam konuşup duruyorlar. Geri kalanımız gitmek istiyor. Niye bir çizgi çizmiyorsunuz? İsteyen gelir, istemeyen de burada kalır. Bu suretle kimsenin hakkı yenmemiş olur. Mildred, Mr. Chicoy, ben gitmek istiyorum dedi. Juan, pekala dedi. Yerdeki şu çatlağı görüyorsunuz. Arka yoldan gitmek istemeyenler bu çatlağın birisinde kalsınlar dedi. Kimse kıpırdamadı. Juan dikkatle herkesin yüzüne teker teker baktı. Van Brunt, yasal değil bu dedi. Mahkeme için geçerli değil. Ne o geçmeyen, bu yaptığın. Burada mahkeme falan yok. Olabilir dedi Van Brunt. İstemiyorsan gelme. Hele bana bir engel ol. Biletim var. Bu otobüste istediğim yere giderim. Hele bir engel olmaya kalk da bak nasıl doğduğuna pişman ediyorum seni. Juan omuzlarını kaldırdı. Yaparsın da dedi. Hadi gidelim. Mr. B de döndü. Bana birkaç gerekli şey verebilir misin? Dönüşte veririm. Ne gibi şeyler? Bir kazmayla bir kürek. Aa tabii, saplanır kalırsınız diye değil mi? Evet. Çekme halatın ve makaran var mı? Pek sağlam sayılmaz. Makaralar fena değil de halat çoktandır makaraya sarılı duruyordu. Belki çürümüştür. Otobüste bayağı ağır doğrusu. Juan, hiç yoktan iyidir dedi. Peki satın alabileceğim ipim var mı? Brit, savaştan bu yana doğru dürüst ip bulamadım dedi. Ama gel bak, ne varsa emrindedir. Juan, gel git, hadi bana yardım et dedi. Üçü dükkandan çıkıp arkaya dolaştılar. Ernest, Camille, bunu kaçırmak istemezdim. Bu eğlenceye hiçbir şeye değişmezdim dedi. Camille, keşke bu kadar yorgun olmasaydım dedi. Tam 5 gündür yollardayım. Bir otobüsten inip ötekine biniyorum. Soyunup dökünüp birkaç gün uyumak isterdim. Niye trene binmediniz? Chicago demiştiniz değil mi? Evet, Chicago. Süper çift trenine binseydiniz Los Angeles'a kadar rahat rahat uyurdunuz. İyi trendir. Camille, para biriktirmem gerekiyor. 3-5 kuruşum var. Yeni bir işle başlamadan önce şöyle bir iki gün dinleneyim istiyorum. Bunu trenin daracık yatağı yerine 2 kişilik bir yatakta yapmak istiyorum dedi. Yanlış anlamıyorum ya. Yanlış anlıyorsunuz. Pekala, dediğiniz gibi olsun. Camille, bakın oyun oynamayalım dedi. Sizinle oynayacak halim yok. Pekala hemşire hanım, pekala. Ben sizin istediğiniz oyundan oynarım. İzninizle şimdilik bunları konuşmayalım. Kusura bakmazsanız. Ernest, biliyor musunuz sizi pek sevdim dedi. Dinlendiğiniz zaman sizi yemeğe götürmek isterdim. Camille, hele durun bakalım dedi. O da onu sevmişti. Onunla konuşabiliyordu. Bazı şeylerden haberi vardı. Bu da yeterdi. Norma onlara bakıp konuştuklarını dinliyordu. Camille hayrandı. Nasıl hareket etmesini ona bakarak öğrenmek istiyordu. Birden gözlerini tavşan gibi kocaman kocaman açarak baktığını hissetti. Derhal göz kapaklarını yarıya indirdi. Mr. Pritchard, inşallah başımız ağrımaz Elit dedi. Bak bakalım aspirinimiz var mı? Mrs. Britt bir karton kutudan bir avuç telefonla kaplı hap çıkardı. İster miydiniz? 5 sent tanesi. Mr. Pritchard, yarım düzünü alalım dedi. Hepsi vergisiyle birlikte 60 sent. Mrs. Pritchard, o kadar almasaydın da olurdu Elit dedi. Bavulda 500'lük ambalajda aspirinim vardı. İhtiyatlı olmak her zaman iyidir. Karısının baş ağrılarının ne kadar şiddetli olduğunu biliyordu. Ağrıdan kadının yüzü allak bullak olur, nefes nefese kalır, terler sızlanırdı. Ağrılar sanki bütün odayı, evi kaplardı. Etrafındaki her şeyi etkilerdi. Mr. Pritchard karısının ağrılarını öbür odadan duyardı. Sanki onun ağrıları kendi vücudunu sarardı. Doktorun dediğine göre yapacak bir şey yoktu. Kalsiyum iğnesi yaptılar, uyuşturucular verdiler. Ağrılar genellikle sinirlendiği, onun suçu olmasa da işlerin kötü gittiği sıralarda ortaya çıkıyordu. Kocası onu korumak isterdi. Bu baş ağrıları galiba kendisinden kaynaklanıyor gibi gözüküyordu ama öyle değildi. Ağrı gerçekti. Kimse kimseyi ağrıdan böyle kıvrandıramazdı. Mr. Pritchard bu ağrılardan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmazdı. İşin içinde biraz da vicdan azabı var gibiydi. Mr. Pritchard ne kadar uğraştıysa da içinden bir türlü bunlara biraz da kendisinin neden olduğu duygusunu atamamıştı. Oysa Mrs. Pritchard asla böyle bir imada bulunmamıştı. Hatta bu konuda çok cesurdu. Hıçkırıkları duyulmasın diye ağzını yastıkla kapatırdı. Mr. Pritchard onu yatakta pek rahatsız etmezdi. Bu pek enderdi. Her nedense Mr. Pritchard'ın ara sıra tutan şehvet krizleri karısının baş ağrısı çektiği zamanlara rastlardı. Onun kafasında böyle yer etmişti. Nedenini bilemiyordu ama gene de bundan dolayı vicdan azabı çekiyordu. Hayvani zevki, şehveti, kendine sahip olamayışı neden oluyordu belki. Kendini bu duygudan kurtaramıyordu. Bazen kendini mutsuz hissettiği zamanlarda karısından nefret ederdi. Karısının başı ağrıdığında Mr. Pritchard fazla mesai yapardı. Bazen de bürosunda koltuğuna oturur, gözlerini tahta duvar kaplamalarına diker, bütün vücudu karısının ağrısıyla seyirirdi. Kadın ağrılarının arasında kocasını bu dertten kurtarmak ister. "Hadi sen bir sinemaya git," derdi. "Ya da Charlie Johnson'a git. Biraz viski iç, sarhoş ol. Buralarda durma. Sinemaya git." Ama mümkün değildi. Hiçbir yere kıpırtayamazdı. 6 tane içi görünür ambalajdaki aspirin ceketinin göğüs cebine yerleştirdi. "Her ihtimale karşı bir iki tane almak ister miydin?" dedi. Kadın "Hayır," dedi. "Sanırım idare ederim." O cesur, tatlı gülümseyişiyle güldü. Mildred aspirin sözünü duyunca dükkanın manav kısmına geçti. Duvarda asılı fiyat listesini okumaya başladı. Ağzı büzülmüş, boğazı kurumuştu. Yavaşça "Aman Tanrım," diye söylendi. "Ah Tanrım, burada da buna başlayacak mı?" Mildred annesinin baş ağrılarına inanmıyordu. Kendisinin hiç böyle başı ağrımamıştı. Sadece belli zamanlarda hafif ağrıları olmuş, bir de okuldayken fazla içkiden ertesi günü başı ağrımıştı. Annesinin bu ağrılarını psikosomatik kökenli buluyor, hatta bu ağrılardan babasından daha çok ürküyordu. Küçük bir kızken ağrılar tuttu mu ya bodruma ya da dikiş odasında dolabın arkasına saklanırdı. Genellikle onu saklandığı yerde bulurlar, alır annesinin yanına götürürlerdi. Çünkü annesi böyle zamanlarında sevilmek, okşanmak isterdi. Mildred baş ağrılarını Tanrı'nın laneti olarak kabul eder, nefret ederdi. Ayrıca baş ağrıdığı zamanlarda annesinden de nefret ederdi. Mildred bir süre bu ağrıların numara olduğunu sandı. Şimdi de bu konuda epeyce yoğundu. Hatta ağrıların gerçekliğini anladığı halde hala annesinin bunları gaddarca bir silah olarak kullandığına inanıyordu. Evet, ağrıları çeken annesiydi ama bütün ailenin de bundan ızdırap çektiği, cezalandırıldığı da bir gerçekti. Ailenin kendini toparlamasına neden oluyordu. Annesinin sevmediği bazı şeyler yapılmazdı, zira baş ağrısına neden olurdu. Evde bulunduğu zamanlar eğer gece saat 1'den sonra gelirse baş ağrısını tutacağı kesindi. Ağrılar geçtikten sonra o korkunç anlar unutulurdu. Mildred'e göre annesini bir ruh doktorunun görmesi şarttı. Bernick ne olursa yapmaya hazırdı. Yapardı da. Ama Mr. Pritchard itiraz etmişti. Ruh doktorlarına inanmıyordu. Aslında inanıyor, hatta onlardan korkuyordu. Mr. Pritchard zamanla karısının baş ağrılarına dayanmaya alışmıştı. Sanki bu ağrılar ona doğru yolu gösteriyorlardı. Bir bakıma cezaydı ve hangi günahlardan arınması gerektiğini gösteriyordu. İş hayatında pek günah işliyor sayılmazdı. Yapılanlar müşterilerin ve ortakların çıkarları içindi. Mr. Pritchard'ın kendi günahlarının bedelini kendisi ödemek isterdi. Psikiyatri konusunu büyük bir öfkeyle reddetti. Mildred içinden gelmeden annesinin gidip hatırını sordu. "İyi misin anneciğim?" Bernick keyifle "Evet," dedi. "Baş ağrısı yok ya." Bernick özür dilercesine "Şöyle bir yokladı, aklımı aldı," dedi. "Babanın tatilini baş ağrımla berbat etseydim kendimi asla affetmezdim." Mildred annesi olarak bu kadından bayağı ürküyordu. Gücünden ve gaddarlığından. Herhalde bilmeyerek yapıyordu. Öyle olması gerekirdi. Mildred bu Meksika yolculuğunun hangi şartları altında programlandığına kendisi tanık olmuştu. Babası hiç istememişti. Tatilini evde geçirecekti. Tabii bu büroya hiç gitmeyecek anlamına gelmeyecekti. Yalnız gidiş geliş saatleri belli olmayacak, aklına ne zaman eserse şöyle bir büroya uzanacaktı. Ancak bu şekilde dinlenebilirdi. Ama Meksika gezisi programlanmıştı. Kim tarafından ve ne zaman? Mildred bilmediği gibi babası da bilmiyordu. Sonunda adam bu fikrin kendisinden çıktığına, ailesini de yanında sürüklemeye çalıştığına inandı. Bu da onun evin efendisi olduğu fikrini pekiştirdi. Sanki bir labirentte habire arkasından kapıları kapayarak dolaşıyordu. Kapına tutulmuştu. Tavuk bir delik bulur, içeri bakar, buğday tanesi görür, kapıdan girer ve kapı arkasından kapanır. İşte güzel bir kümes. Karanlık ve sessiz. Niye yumurtlamayayım? Kapıyı açık bırakan kimse ona ne güzel bir sürpriz olur ama. Babası Meksika'ya gitmek istemediğini neredeyse unutmuştu. Hem Mr. Pritchard hem de Mrs. Pritchard bunu Mildred'in hatırı için yapıyorlardı. Bu en emin yoldu. Üniversitede İspanyolca okuyor ama anlamadığı bir dili öğrenmek için çok zorlanıyordu. Meksika gezisi onun bu dili kavraması için iyi bir fırsat olacaktı. Annesi kullanmadan bir dil öğrenilmez demişti. Mildred annesinin tatlı, rahatlamış yüzüne bakarak bu kadının bazı şeyleri nasıl tezgahladığını, sonra mahvettiğini anlamakta güçlük çekti. Niye? Ama işte yapıyordu. Fikir onundu. Garanti başı ağrıyacaktı. Doktorsuz bir yere gelince başı ağrıyacaktı ki daha etkili olabilsin. İnanılması güçtü. Mildred annesinin bu işleri bilinçlice yaptığına inanamıyordu. Ama işte Mildred'in boğazına bir yumru oturmuş, ağrısı midesine vurmuştu. Baş ağrısı gelmek üzereydi, iyi biliyordu. Camille kıskandı. Camille sürtüğün tekiydi. Sürtükler için yaşam çok daha kolaydı. Vicdan yoktu. Bir şeyi yitirme korkusu yoktu. Tersine harika, kediler gibi rahat bir yaşam vardı. Bir daha yüzünü hiç görmeyeceği biriyle istediği için yatardı. Acı ya da güvensizlik duymadan. Mildred Camille'in böyle biri olduğunu sanıyordu. Keşke ben de öyle olsam diye düşündü. Ama olamayacağını biliyordu. Annesinin yüzünden. Aklına düşünmeye bile cesaret edemeyeceği bir fikir geldi. Annesi ölseydi hayatı daha rahat olacaktı. Yaşayabileceği gizli bir yeri olurdu. Bu fikri kafasından attı. Kendi kendine ne saçma düşünce dedi. Ama sık sık düşünür olmuştu bunu. Ön camdan dışarı baktı. Pimpas makara ve ipleri otobüse taşımaya yardım ediyordu. Yağlı ip Pimpas'ın kahverengi pantolonunu lekelemişti. Lekeyi mendiliyle çıkarmaya çalışıyordu. Mildred zavallı çocuk diye düşündü. Allah bilir tek elbisesiydi. Onu gördüğü zaman dokunmamasını, benzin pompasından bir parça benzin alarak lekeyi yavaş yavaş olmasını söyleyecekti. Sonra Juan'ın sesi duyuldu. Hadi ahali otobüse. 14. bölüm. Sahilsel ormanın çizdiği kavisi dolaşan arka yol çok eskiydi. Kimse ne kadar eski olduğunu bilmiyordu. Eski posta arabalarıyla atlılar kullanmıştı bu yolu. Kurak mevsimlerde sürüler bu yoldan getirilmişti. Hayvanlar sıcak havada söğütlerin altında dinlenir, susadıklarında ya da ırmağın kenarındaki birikintilerden su içebilirlerdi. Eski yol ekilip biçilmemiş kırlar gibiydi. Tekerlek ve nal izlerinden başka bir şey yoktu sanki üzerinde. Yaz aylarında bir araba geçti mi bir toz bulutu kalkardı. Kışın da atların nallarından yapışkan bir çamur sıçrardı. Zamanla yol o kadar aşındı ki iyice çukurlaştı. Bu yüzden kışın bazı yerlerinde derin göletler oluştu. Sonra çiftçiler yolun iki tarafına hendekler açtılar, septler yaptılar. Buğday yetiştirenler, çiftçilik yapanlar görülmeye başlandı. Bunun üzerine çiftçiler kendi hayvanlarını koruyabilmek, başkalarının hayvanlarından ayırabilmek için topraklarını çitlerle çevirdiler. Çitler aralıklarla toprağa çakılmış kızıl ağaçtan, direklerle bunları birbirine bağlayan kalaslardan ibaretti. Kalasların üstüne dikenli teller geçirilmişti. Güneş ve yağmur direklerin rengini soldurdu, kalaslar da bozlaştı, üzerlerine yosun bürüdü. İnsanlara yol gösterici düşünceler yayan kimseler, direklerin üzerine boyayla şöyle mesajlar yazdılar. Pişman ol, cennetin kapısını aç. Günahkar, Tanrı'ya dön, gecikiyorsun. İnsanın kazanç kaynağı nereden gelir? İsa'ya gel. Başkaları da mesajlarını yazdılar. Jay'in içkileri, Kyrie Snowball. Doktorların viskisi, San Yitzhora bisikletçisi. Bu yazılar artık görünmez olmuştu. Tarlalar daha çok ekmek için kullanılmaya başlayınca çiftçiler otları, sarı hardalı, yabani turbu, gelincikleri yoldular. Bunlar da kendilerine mekan olarak yolun kenarındaki hendekleri seçtiler. Sarı hardalın boyu 2 metreyi geçti, kuşlar yuvalarını sarı çiçeklerin altına yaptı. Nemli hendeklerde ise su teresi yetişti. Hendekler otlarla kaplanınca sansarların parlak renkli su yılanların barınağı oldu. Kuşlar da akşamları sularını buradan içmeye başladı. Tarla kuşları türkülerini bütün gün direklerin tepesine tüneyerek söylediler. Güvercinler ise dikenli tellerde bütün akşam omuz omuza şarkılarını dinlettiler. Geceleri atmacalar hendek kenarlarında ava çıktılar. Ambar baykuşları da buralarda tavşan avlamak için geldiler. Bir inek hastalandı mı, çirkin akbabalar çitlerin üstüne tüneyip ölmesini beklediler. Yol hemen hemen tamamen terk edilmişti. Yol üstündeki çiftliklerin sahibi birkaç aile başka ulaşım olanağı olmadığından hala bu yolu kullanıyorlardı. Bir zamanlar buralarda pek çok küçük arazi sahibi otururdu. Arkasında tarlaları, önünde sebzelerini ektiği küçük bahçeleri vardı. Ama şimdi göz alabildiğine arazi sahipsiz, küçük evler ve ambarlar boyasız, camsız, bakımsız duruyordu. Öğleye doğru bulutlar güneybatıdan hızla gelip kümeleştiler. Bulutların hazırlanışı ne kadar uzun sürerse o kadar çok yağmur yağacağına inanılır. Fakat bulutlar henüz hazır değildi. Arada sırada gökyüzünde mavi lekeler beliriyor, oradan güneş ışınları yeryüzüne dökülüyordu. Bir kez de bir bulut güneş ışınlarını ortasından öyle bir kesti ki sanki kurdeleler oluştu. Juan karayolundan biraz geriye dönerek eski yolun girişine doğru gitti. Yola girmeden otobüsü durdurdu, indi, şöyle birkaç adım yürüdü. Ayağının altında yağ gibi bir çamur vardı. Juan bir an mutlu oldu. Arabasında işleri güçleri hiç umurunda olmayan bir güruhu neredeyse sırtında taşımaya çalışıyordu. Şimdi içinde hızlıca bir duygu belirdi. Bu yolu kendileri seçmişti. Belki her şey yolunda gidecekti. Tatile çıkmış gibi bir duyguya kapıldı. İstemişlerdi ya, görsünlerdi işte. Hele şu otobüs bir çamura saplansın, bakalım ne yapacaklardı. Otobüse binmeden önce ayağını yerdeki çamur çakıl karışımına sürdü. Acaba Alice ne yapıyordu? Aslında Alice'in ne yaptığını pekala biliyordu. Eğer şu otobüsü paramparça ederse, o zaman her şeyi bırakıp çekip gider, bir daha da geri dönmezdi. Çok mutluydu. Tatil havasına girmişti. Otobüse bindiğinde bu mutluluk yüzünden okunuyordu. Bu badireden kurtulabilir miyiz bilemem dedi. Yolcular onun bu mutluluğundan biraz rahatsız oldular. Hepsi öne toplanmışlar, bir arada oturuyorlardı. Hepsi Juan'ı kurtarıcı olarak görüyordu ama onun kafasının içinden geçenleri bir bilselerdi, herhalde çok korkarlardı. Juan'da bir hafiflik vardı. Kapıyı kapattı, ayağını gaza bastı, sonra vitesi küçülterek otobüsü çamurlu yola sürdü. Bulutlar artık son darbeye hazırdı. Juan bunu biliyordu. Batıda bir bulutun inişe geçtiğini görüyordu. İşte başlıyordu. Birazdan sağanak bütün vadiye yayılacaktı. Tekrar metalik bir aydınlık belirdi. Bunun anlamı şiddetli yağmurdu. Van Brunt neşeyle "Yağmur geliyor," dedi. Juan "Öyle görünüyor," dedi ve otobüsü yola sürdü. Lastiklerine güveniyordu ama karayolundan ayrılınca kaygan çamurda hafifçe kaydıklarını fark etti. Arka taraf şöyle bir kaviz çizivermişti. Yolun altı sertti. Otobüs yola koyuldu. Juan ikinci vitesi aldı. Galiba bütün yolu bu viteste gitmesi gerekecekti. Mr. Pritchard motorun gürültüsünü bastırarak "Bu yolun uzunluğu ne?" diye sordu. Juan "Bilmiyorum," dedi. "Bu yoldan ilk defa geçiyorum. Galiba 13-15 mil kadar bir şeymiş." Direksiyonun üzerine abandı. Gözlerini yoldan ayırarak torpido gözünün üstünde sallanan Guadalupe bakiresinin sallanışını seyretti. Juan öyle dindar bir insan değildi. Çocuklar dayılarına ne denli güvenirlerse Juan da bakirenin gücüne o kadar inanırdı. Bu bir bebek, bir tanrıça, uğur, bir akrabaydı. Annesi, o İrlandalı, bakirenin ailesiyle evlenmiş ve kocasının anne babasını nasıl kabul etmişse o da bakireyi öyle kabul etmişti. Guadalupana artık onun da ailesi ve tanrıçasıydı. Juan bu etekleri kabarık, ayın üzerinde oturan bakireye bakarak çocukluğunu geçirmişti. Her yerdeydi. Yatağının üzerindeydi. İyi uykular dilemek için onu oraya koymuşlardı. Mutfaktaki yemeğin lezzetli pişmesi için oradaydı. Holdeki sağlıklı giriş çıkışı kontrol ederdi. Dış kapının üstündeydi. Sokakta güven içinde oynaması içindi. Kilisede kendine ayrılmış özel bir yerde durur. Okulda sınıfta olduğu yetmiyormuş gibi altın bir zincirle boynuna da asılmıştı. Annesinden babasından ya da kardeşlerinden kurtulabilirdi ama bu kara bakireden asla. Diğer akrabalarına yalan söyleyebilir ya da kandırabilirdi ama Guadalupana her zaman her şeyi bilirdi. Günah da çıkarırdı. Ne de olsa her şeyi biliyordu. Ama tabii bu haber vermekten çok bir tür özür dilemekti. Yüzündeki ifade çok ilginçti. Sanki kendini tutamayıp kahkahayla gülecekmiş gibi. Sadece anlayış göstermiyor, eğleniyordu da. Yüzündeki ifadeye bakılırsa çocukluk günahları insanı cehenneme götürecek cinsten değildi. Juan çocukken onu çok sevmiş, ona inanmıştı. Babasının dediğine göre bakire sadece Meksikalıları korumak için gönderilmişti. Sokakta Almanya'da Amerikalı çocukları gördü mü aklına hemen bakirenin bu çocukları Meksikalı olmadıklarından hiç mi hiç iplemediği gelirdi. Bütün bunlara Juan'ın mantıken inanmadığını ama manen bütünüyle inandığını eklersek onun Guadalupe bakiresi hakkında fikirlerini iyiden iyi öğrenmiş olursunuz. Otobüs çamurlu yolda pek yavaş ilerliyor, arkasında derin izler bırakıyordu. Gözü gene bakireye takıldı. İçinden mutlu olmadığımı biliyorsun. Gene de alışık olmadığım görev duygusuyla karşıma çıkan bütün tuzaklara göğüs gerdim. Artık şimdi kararı sana bırakıyorum. Karımdan ve küçük işlerimden kaçma isteğimin sorumluluğu benim omuzlarıma yüklenemez. Daha gençken pekala bu işi yapabilirdim ama kararlarımda zayıfım, yumuşağım. Artık bu işi senin ellerine bırakıyorum. Şu yollarda kendim için dolaşmıyorum. Benim ne olduğum, ne olacağım umurlarında olmayan bir yığın insanın zorlamasıyla yola çıktım. Onların tek düşündüğü kendi yaşamları. Aslına bakarsan bunlar beni görmediler bile. Ben onları gitmek istedikleri yere götüren bir araçtan başka hiçbir şey değilim. Sizi geri götüreyim dedim. Beni duydun. Artık işi senin ellerine bırakıyorum. Senin hükmünü anlarım ben. Otobüs çamura saplanır da yardımsız kurtulursa bu işi severek yapacağım ama aklın emrettiği önlemleri alacağım. Sen kendine göre nedenlerle otobüsü aksına kadar çamura saplarsan ya da yolu şaşırtıp hendeğe yuvarlarsan o zaman yaptıklarını onayladığını anlayacağım. Başımı alıp gideceğim. Bu insanlar da kendi başlarının çaresine baksınlar. Ben çekip giderim. Alice asla dönmem. Eski hayatımı bir iç çamaşır gibi sıyırır atarım. Artık karar senin. Başını sallayıp Bakire'ye selam verdi. Sanki Bakire de ona gülümsüyordu. Tabii o ne yapacağını biliyordu ama şimdilik bunu anlamaya olanak yoktu. Bakire'nin izni olmadan kaçamazdı ya. Onun onayı şarttı. İş doğrudan doğruya onun elindeydi. Eğer mutlaka Alice'in yanına dönmesi isteniyorsa yolu dümdüz edecek, otobüsü sağ salim yoluna devam ettirecek, o zaman da elindekiyle yetinmesini bilecekti. Derin derin soluk aldı. Gözleri parladı. Mildred dikiz aynasından onun yüzünü görebiliyordu. Yüzünü bu kadar pırıl pırıl yapan gizli neşe neden diye düşündü. Bu adam tam bir erkekti. Bir kadına layık tam bir erkek. Çünkü bu adamın kadınlıkta hiç gözü yoktu. Kendi cinsinin adamı olmaktan memnundu. Kadınları anlamaya çalışmayacaktı. Bu insanı rahatlatıyordu. Kadınlardan alacağını almasını bilen bir adamdı. Kendisine olan nefreti geçti, gene kendisini güzel ve iyi hissetti. Annesi kafasından bir başka mektup yazıyordu. Allah'ın dağında, çamurlu yolda ilerliyorduk. Şoförümüz bile yolu bilmiyordu. Her şey olabilirdi, her şey. Etrafta bir tek ev bile görünmüyordu ve yağmur da başlamak üzereydi. Yağmur başlamak üzereydi. Sabahki gibi geçici damlalar değil, belli bir yere şu kadar metreküp su boşaltan, işini bilir, ağır, delici, gürültücü bir yağmurdu bu. Rüzgar yoktu. Müthiş bir sağanaktı. Otobüs uflaya puflaya dümdüz yolda ilerliyor. Juan arka tekerleklerin arada bir kaydığını fark ediyordu. Van Brunt, zincirin var mı diye sordu. Juan memnun memnun, yok dedi. Savaştan bu yana zincir alamadım. Van Brunt, becerebileceğini sanmıyorum dedi. Düz yolda durum pek fena sayılmaz ama az sonra tepeye tırmanacaksın. Yaklaşmakta oldukları dağları eliyle doğuyu işaret ederek gösterdi. Öteki yolculara dönerek bağıra bağıra ırmak burada uçurumla çakışır dedi. Yolda uçurumdan geçiyor. Bence başaramayacağız. Pimpas için gün çelişki ve bunalımla doluydu. Hayatı dümdüz geçmiş sayılmazdı ama böyle bir güne de az rastlanırdı. Bütün vücudu heyecanla titriyordu. Pimpas gençliğinin verdiği isteklilikle doluydu. Gerek uykuda gerekse de uyanık olduğu saatlerde kafasında bir tek düşünce vardı. Bu tek dürtüye gösterdiği tepkiler o kadar değişikti ki kah kendisini şehvetli yavru bir köpek gibi, kah tertemiz duygularla dolu, kah vicdan azabıyla ağlar hissediyordu. O zaman kendisini yapayalnız, dünyanın tek günahkarı olarak görüyordu. Juan'ın ve diğer erkeklerin soğukkanlılığına imrenerek bakıyordu. Camille'i gördüğünden beri bütün vücudu ve aklı ondaydı. Kafasının içinde türlü görüntüler yer almaktaydı. Kah onun hakkında şehvetli imgeler oluşuyor, kah kendisini onunla evli olarak görüyordu. Bir an ona derhal evlenme teklif edecek kadar cesaretli oluyor, sonra onun bir başkasıyla mahcup bir delikanlıya dönüyordu. Kızı o farkına varmadan seyredebileceği bir yer bulmaya niyetlenmiş ama başaramamıştı. Kızın ancak ensesini, Norma'nın ise profilini görüyordu. Pimpas Norma'daki değişikliği şimdi fark etmiş, derin bir soluk almıştı. Eskisi gibi değildi. Kaş kalemi ve rujun yarattığı değişikliği oturduğu yerden bile görebiliyordu. Ama onun kanını bu kadar alevlendiren şeyin sadece makyaj olmadığını biliyordu. Değişmişti. Eskiden olmayan kadınsı bir görünümü vardı ve Pimpas'ın deli salgıları kendilerini belli ediyordu. Gönlünün ta orta yerinde hissettiklerine göre Camille elde edemeyecekse belki Norma'yı edebilirdi. Ondan Camille'den olduğu gibi korkmuyordu. Bilinçsizce Norma'yı nasıl elde edeceğine, baştan çıkaracağına dair planlar yapmaya başladı. Sol kulağının önünde yeni bir sivilce oluşmaktaydı. Elinde olmadan kaşıdı. Cildinin arsız kızıllığı bütün yanağına yayıldı. Bu işi yapan tırnağına gizlice baktı, sonra cebine sokarak temizledi. Yanağını kanatmıştı. Mendilini çıkardı, yanağına bastırdı. Mr. Pritchard zamanında varıp bağlantılarını yapamamaktan korkuyordu. İçini kemirip onu rahatsız eden bir şey vardı. Gülüp geçmek istemişti. Aklına gelen her metodu kullanmış ama tatsız histen kurtulamamıştı. Ernest Thornton, Mr. Pritchard'ın planının şantaj olduğunu söylemişti. Eğer dikkat edilmezse, Elliot Pritchard koyu renk kostüm projesini çalabilirdi. Bu fikir belirli bir geçmişi olan Mr. Pritchard'ı önceleri öfkelendirmişti. Sonra düşündü. Evet, belirli bir yerim ve mevkim var ama o muhitte. Burada hiçbir şeyim yok. Yapayalnızım. Bu adam beni dolandırıcı sanıyor. Ne kadar yalıldığını anlaması için onu Charlie Johnson'a gönderemem. Bu da Mr. Pritchard'ı çok endişelendiriyordu. Ernest de bayağı ileri gitmişti. Hayatında böyle bir şey yapmamıştı. Ernest'in bu konuda da yanıldığını ispatlaması gerekirdi ama nasıl? Mr. Pritchard'ın kolu koltuğun arkasına dayanmıştı. Ernest de arkasındaki koltukta yalnız başına oturmaktaydı. Otobüsün motoru devamlı ikinci viteste gittiğinden homurtular çıkarıyor, eski karasörü gürültüyle titriyordu. Bir tek yol vardı. Ernest'e açık, dürüst bir şeyler teklif etmek. Böylece Mr. Pritchard'ın dolandırıcı olmadığını anlasın. Aklına belirsiz bir fikir geldi. Koltuğunda döndü. Şirketinizin yeni fikirlerle neler yaptığı beni pek ilgilendirdi dedi. Ernest keyifle ona baktı. Bu adam bir şey istiyordu. Canı şöyle iki kişilik bir parti istiyordu herhalde. Ernest'in patronu da böyleydi. Sonu genel evde biten toplantılar ister, sonra da oraya nasıl geldiğine şaşardı. Ernest, çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Mr. Pritchard, aklıma bir fikir geldi dedi. Size yararsa alabilirsiniz dedi. Ernest yanıt vermeden bekledi. Mr. Pritchard, örneğin kol düğmelerini ele alalım dedi. Ben Fransız tipi kol ağzı yaptırıp Fransız kol düğmesi kullanırım. Bir kere taktım mı ancak gömlekle çıkarırım. Ellerinizi yıkamak için kollarınızı sıvadığınızda düğmeleri çıkarmak gerekir. Gömleği giymeden düğmeleri takabilirsiniz ama o zaman da elleriniz girmez. Gömleği giydikten sonra düğmeleri takmak zordur. Anlayabildiniz mi? Ernest, yapışan bir cins düğme var dedi. İyi ama o tutmadı. Bir tanesini bir yere koyuyorsun ya da kaybediyorsun. Otobüs durdu. Juan vitesi küçülttü, derhal yoluna devam etti. Çukura girince önce ön lastikler, peşinden arka lastikler çatlak sesler çıkardı. Otobüs yavaş yavaş yolunda gidiyordu. Yağmur otobüsün tepesinde adeta davul çalıyor, cam silecekleri camın üstünde gıcırtılar çıkarıyordu. Mr. Pritchard biraz daha geriye eğildi. Kollarını çekerek saf altından kol düğmelerini gösterdi. Örneğin dedi, şurada bağlantı ya da parça yerine bir yay olsaydı, eline değdiği zaman kendini koyverip sonra tekrar yerine gelseydi. Ernest'in yüzüne dikkatle baktı. Ernest gözlerini hafifçe kısmış, düşünüyordu. Acaba nasıl görünürdü? Dayanabilmesi için yayın çelikten olması gerekir. Mr. Pritchard heyecanlı. Onu iyice düşündüm. Ucuz olanında yayı altın ya da gümüşle kaplamak mümkün. Ama pahalı olanlarda, yani saf altın veya platin olanlarda küçük çubuk bir tüp şeklinde olacak ve yay o tüpün içinde hareket edecek dedi. Ernest yavaşça başını salladı. Evet efendim, evet haklısınız. Çok iyi bir fikir. Beğendiyseniz sizin olsun. İşinize yararsa alın. Benim şirketimin ilgi alanı dışında ama belki onları ikna edebilirim. Erkekler için en geçerli hediyelikler tıraş makineleri, dolma kalem, kurşun kalem ve özel mücevherattır. Ömründe iki gün ard arda yazı yazmamış adam marifetli bir dolma kaleme hiç düşünmeden $15 sayabilir. Ya mücevherat? Evet efendim, işe yarayabilir. Eğer onaylarlarsa ne isterdiniz? Mr. Pritchard hiçbir şey dedi. Kesinlikle bir şey istemem. Sizin olsun. Gençlere yardım etmeyi severim. Tekrar kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Bu birden uydurduğu fikir ya tutarsa, ya 1 milyon kar getirirse, ya ama bir kere söz vermişti. Söz namustu. Eğer Ernest takdirini göstermek isterse bu onun bileceği işti. Hiçbir şey istemem diye tekrarladı. Cidden çok naziksiniz. Ernest cebinden bir not defteri çıkardı. Bir şeyler yazdı, sonra sayfayı kopardı. Böyle bir olayda görevin bana verilmesi gerekir dedi. Eğer Hollywood'dayken bir boş zamanınızda beni ararsanız oturup iş konuşabilirdik. Hatta bir miktar iş bile yapabilirdik. Sol gözü hafifçe kırpılır gibi oldu. Sonra gözleri bir an kadar Mr. Pritchard'a takıldı kaldı. Kağıdı Mr. Pritchard'a verdi. Kağıtta Aloha Arms, Hempstead 3255, daire 12B yazılıydı. Mr. Pritchard hafifçe kızararak kağıdı cüzdanının arkasındaki bir bölmeye koydu. Üstünde taşıması gerekmezdi. İlk fırsatta atacaktı. Hafızası çok iyiydi. Bu telefon numarasını unutması için yıllar geçmesi gerekti. Kafasındaki eski sistem yeniden canlandı. 3 ile 2'yi topladın mı 5 ederdi. Bir 5 daha tamam. Hempstead ise hemp ip demekti. Sarı ip. İp yerine de aklına başka bir şey gelmedi. Kafasında buna benzer yüzlerce bağlantı yapardı. Sarı ip. Sarışın kadın. Parmakları kağıda atabilmek için karıncalanıyordu. Bazen Bernick bozuk para aramak için cüzdanına bakardı. Kendisi söylemişti bunu. Midesinde tehlikeyi sezdi. Hırsız denmenin feci hissi eklenmişti buna. Karısına nasılsın küçük kız diye sordu. İyiyim dedi. Sanırım baş ağrısını yendim. Kendi kendime izin vermeyeceğim. Sevgilimle çıktığım tatilde baş ağrısının ağzımızın tadını kaçırmasına izin vermeyeceğim dedim. Mr. Pritchard çok sevindim dedim. Ve sevgilim diye kadın devam etti. Siz erkekler böyle şeyleri nasıl akıl ediyorsunuz? Hiç öylesine geliyor işte. Yeni gömleğimdeki kol düğmeleri bu seferki fikrin nedeni. Bir türlü kurtulamadım. Neredeyse imdat diye bağıracaktım. Kadın gülümsedi. Çok naziksin dedi. Kocası da uzanıp elini kadının dizine koyunca kadın şakacıktan bir tokat attı. Adam da hemen elini çekti. Norma kafasını öyle çevirmişti ki Ağzı neredeyse Kamil'in kulağına değecekti. Becerebildiği kadar usul konuşuyordu. Zira Pimpas'ın kulağının onlarda olduğunu biliyordu. Çocuğun hayran bakışlarını fark etmişti. Bir yönden oğluna minnet duydu. Ömründe hiçbir zaman kendinden bu kadar emin olmamıştı. Hayatımda hiç öyle aile denilebilecek kimselerim olmadı dedi. Kamil'e şov yapıyordu. Yaşamını Kamil'in gözleri önüne seriyordu. Onun her şeyini bilmesini istiyordu. Bu sabaha kadar nasıl olduğunu, bu sabah nasıl değiştiğini anlatmak istiyordu. Belki bu surette bu güzel ve tatlı mahluk onun ailesi olurdu. İnsan yalnız olunca acayip şeyler yapıyor dedi. İnsanlara yalan söylerdim. Bazı şeylere sanki gerçekmiş gibi gösterirdim. Ne yapardım biliyor musun? Örneğin tanınmış bir film yıldızını kocammış gibi düşünürdüm. Ağzından kaçmıştı. Bu kadar ileriye gitmeyi hesaplamamıştı. Kızardı. Bunu söylememeliydi. Sanki Mr. Gable'e ihanet etmişti. Tekrar düşündü ve böyle olmadığına karar verdi. Mr. Gable olan hisleri de aynı değildi zaten. Hisleri Kamil'e yönelmişti. Bunu anlamak şok etkisi yaptı. Acaba ben vefasız mıyım diye düşündü. Ailesi, arkadaşları olmayınca galiba insan onları uydurmak zorunda kalıyor. Ama şimdi eğer seninle birlikte bir ev tutarsak o zaman hiçbir şey uydurmak zorunda kalmam. Kamil Norman'ın gözlerindeki yakınlığı görmemek için başını çevirdi. Norman'ın gözleri tamamıyla korumasızdı. Kamil, hay başımın belası diye düşündü. Başıma ne işler açtım? Çocuk gibi bir şey. Başımı bu belayı nasıl sardım? Nasıl oldu bu iş? Bu kızı baştan ayağa değiştireceğim. Sonra onun hayatını yaşamaya başlayacağım. Çok geçmeden de bakacağım. Nasıl batışımdan atacağım sonra? Eğer Lorraine o reklamcıyı başından sarmışsa gene beraber otururduk. Ama şimdi bunu ne yapacağım? Nasıl başladı? Bu işe burnumu nasıl soktum? Norma'ya döndü. Kesin bir ifadeyle. Bak şekerim dedi. Ben sana bunları yaparız demedim. Sadece dur bakalım dedim. Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Bir kere ben nişanlıyım. Yakında evleneceğim. Dediğim gibi adam haydi şimdi dese seninle beraber olamam. Kamil Norman'ın gözlerine dolan hüznü gördü. Korku buz gibi kızın gözlerine çöktü. Omuzları, çene kasları sarktı. Kamil kendi kendine, önümüze çıkan ilk kente kendimi bir oda bulur, kız başımdan gidene kadar saklanırım. Kaçarım kaça. Ah Tanrım nasıl girdim bu işe, çok yorgunum. Yıkanmaya da ihtiyacım var. Yüksek sesle, o kadar üzülme şekerim dedi. Bir de bakarsın adam henüz hazırlanmamıştır. Bir de bakarsın işler yolunda gider. Kim bilir, belki olur. Gerçekten bakacağız. Norma dudaklarını sıktı. Gözlerini kıstı, kafası otobüsle birlikte çalkalanıyordu. Kamil ona bakmak istemiyordu. Biraz sonra Norma kendisini toparladı. Yavaş bir sesle, belki de benden utanıyorsundur. Bundan dolayı seni suçlayamam. Ben ancak garson olurum ama belki inceliklerini öğretirsen senin gibi bir dişçi hemşiresi olabilirim. Geceleri çalışırım, gündüzleri garsonluk yaparım. Elimden geleni yapar, başarırım. O zaman sen de benden utanmazsın. Bana yardım edersen kolaylıkla yapabilirim dedi. Kamil midesinden doğru büyük bir bulantının yükseldiğini hissetti. Ya Rabbim, işte şimdi başım iyice sıkıştı. Ne demeliyim? Bir yalan daha mı atacağım? Bu kıza hayatımı nasıl kazandığımı anlatsam mı? Yoksa bu işleri nasıl kazandığımı? Kız şok olur. Beni dost olarak istemeyebilir. Belki de bu en doğru çözüm olur. Yo, en iyi çözüm değil bu. En iyisi kalabalıkta gözden kaybolmak. Norma, seninki gibi saygın bir eşe sahip olmak istiyorum diyordu. Kamil üzüntüyle, bak şekerim dedi, çok yorgunum. Yorgunluktan düşünemiyorum. Günlerdir yoldayım. Hiçbir şey düşünecek hale değilim. Biraz bu konuyu bırakalım, bakalım neler olacak. Norma üzüldüm dedi. Çok heyecanlanıp senin ne kadar yorgun olduğunu unuttum. Artık ağzımı açmayacağım. Bakalım neler olacak. Kamil, evet bakalım neler olacak dedi. Otobüs bir sarsıntıyla durdu. Artık dağın eteklerine yaklaşıyorlardı. Yağmurun arasından çevrenin yeşili görülebiliyordu. Şu an hafifçe kalkarak yola baktı. Yolun ortasında içi su dolu kocaman bir çukur vardı. Ne kadar derin olduğu da belli değildi. Otobüs çukura batabilirdi. Çabucak Bakire'ye baktı. Usulca, ne dersin, şansımı deneyeyim mi dedi. Ön tekerlekler çukurun tam kenarındaydı. Gülümsedi, otobüsü geri vitese taktı ve birkaç metre geri gitti. Van Brunt, ne o, şansını mı deneyeceksin? Batarsın dedi. Joan'ın dudakları sessizce oynamaya başladı. Dostum bir bileydin dedi. Keşke hepiniz bilseniz. Otobüsü birinci vitese aldı. Çukurun üstünden geçti. Sular foşurdayarak sıçradı. Arka tekerlekler çukura girdi. Otobüs kaydı ve patinaj yapmaya başladı. Arka tekerlekler kaydı, motor homurdandı. Arka tekerlekler yavaşça kayarak çukurun öbür tarafına erişti. Joan ikinci vitesi alıp yoluna devam etti. Van Brunt omzunun üstünden, içinde herhalde biraz çakıl taşı vardı dedi. Van Brunt şom ağızlılıkla, hele şu tepeye tırmanmaya başla da gör dedi. Joan, gideceğin yere varmak istemiyormuş gibi konuşuyorsun dedi. Yol tırmanmaya başlamıştı. Sular durgun değildi. Yolun iki tarafındaki hendekler dolmuş, taşıyordu. Otobüs çamurda izler bırakarak gidiyordu. Birden Juan'ın aklına otobüs bozulursa ne yapacağı geldi. Şimdiye kadar düşünmemişti. Los Angeles'a gidip kamyon şoförü olurum diye geçirmişti içinden hep ama bunu yapmayacaktı. Cebinde 50 doları vardı. Tamir masrafları için gerekebilir diye cebinde hep bu kadar para bulundururdu. Bu da yeterliydi. Çekip gidecekti ama uzağa değil. Yağmur dinene kadar bekleyecekti. Belki bir yerlerde uyurdu da. Yiyecek için otobüsteki pastalardan birini kapardı. Biraz dinlendikten sonra karayoluna çıkar, bir araca binerdi. Benzin istasyonuna varsa oradan sonrası kolaydı. Otostopla San Diego'ya, oradan da sınırı geçerek Tijuana'ya giderdi. Oraları pek güzeldi. Birkaç gün kumlarda uzanır denize girerdi. Sınır onun için problem olmazdı. Bu tarafta Amerikalıyım, öbür tarafta da Meksikalıyım derdi. Kendine geldiği zaman gene otostopla ya da yürüyerek kentten ayrılır, tepelerden geçer, ırmak boyunda yürür, belki San Tomas'a kadar giderdi. Orada posta arabasını beklerdi. Burada çok şarap alır, posta arabasına koyar ve yarımadanın aşağılarına doğru San Quentin'den geçer, Balenas Körfezi'ne kadar inerdi. Dağları, çölleri aşarak La Paz'a gelmek belki iki hafta sürebilirdi. Cebinde biraz para kalmasına dikkat edecekti. La Paz'da onu Guaymas ya da Mazatlan'a götürecek bir vapura binebilirdi. Hatta Acapulco'ya bile gidebilirdi. Buralarda bol turist bulabilirdi. Turistlere Guaymas ya da Mazatlan'dan daha çok Acapulco'da rastlayabilirdi. Burada İspanyolcayı beceremeyen turistlere yardımcı olurdu. Yavaş yavaş hayatını kazanır, Meksiko City'ye kadar giderdi. Turist bolluğu işte oradaydı. Turlar düzenler, para kazanacak çeşitli yollar bulabilirdi. Zaten fazla paraya da ihtiyacı yoktu. Kendi kendine güldü. Şimdiye kadar bunlara niçin dayanmıştı sanki? Özgürdü. Ne isterse yapabilirdi. İstedikleri kadar arasınlardı onu. Hatta Los Angeles gazetelerine bir ilan bile verebilirlerdi. Ölmüş sanıp cesedini arayabilirlerdi. Alice bir süre ortalığı allak bullak edebilirdi. Kendini önemserdi. Meksika'da fasulye pişirebilen çok insan vardı. Vergiden kurtulmak için Meksika'da yaşayan Amerikalı kadınlardan biriyle bir süre kalabilirdi. Birkaç takım elbiseyle Juan ne kadar yakışıklı olabileceğini biliyordu. Niye daha önce gitmemişti? Meksika burnunda tütüyordu. Niye daha önce bu işi yapmadığını bir türlü anlayamıyordu. Ya yolcular? Başların çaresine baksınlardı. Çok uzakta değillerdi. Başkalarını suçlamaktan başların çaresine nasıl bakacaklarını unutmuşlardı. Böylece anlarlardı. Juan kendi başının çaresine bakabilirdi ve bakacaktı. Oradan oraya pasta taşıyarak saçma sapan bir hayat yaşamıştı ama artık her şey bitmişti. Gizlice Bakire'ye baktı. Usulca sözümü tutacağım dedi. İstersen bunları sağ salim de götürürüm ama o zaman bile kaçmayacağımdan emin değilim dedi. Kafası aşağı Kaliforniya'nın güneşli, yıkanmış sahillerine, Sonora'nın dayanılmaz sıcağına, Meksika yaylasının serin sabahlarına ve çam kozalağı kokan tortillarına takılıyordu. Özlem tatlı bir heyecan olarak içini doldurdu. Taze portakallar, fasulye. Bu memlekette ne işi vardı? Burası onun yeri değildi. Yıllar gerisin geriye yuvarlandı ve bu çamurlu yolla çakıştı. Meksika'yı koklar, duyar, görür gibi oldu. Çarşılardaki çene çalanları, bahçedeki geveze papağanı, sokaktaki kavga eden domuzları duyar gibi. Çiçekleri, balıkları, mavi rebozoları, içinde kendi halindeki esmer kızları görür gibi oldu. Bunları bu kadar yıldır unutmuş olması ne garipti. Güneyde olabilmeyi düşledi. Saçma sapan nedenlerle buralarda bu kadar çok kaldığına şaştı. Birden çekip gitmek için sabırsızlanmaya başladı. Niye frene basıp kapıyı açıp da yağmurda çekip gidemiyordu? Peşinden yolcuların aptal aptal baktıklarını görür gibi oluyordu. Kim bilir neler söyleyeceklerdi. Tekrar Bakire'ye baktı. Sözümü tutacağım dedi. Becerebilirsem gideceğim yere varacağım. Tekerleklerin çamurda kaydıklarını hissetti. Bakire'ye gülücük yolladı. Irmak burada tepeye yaklaşıyor. Kıyılarındaki söğüt ağaçları görünüyordu. Yol ırmaktan ayrılıyordu. Yağmur diniyordu. Yoldan ırmağın nasıl kabardığını, sarı köpüklü suların küçük anaforlar yaparak aktığını görebiliyorlardı. Yol önlerinde tepeye tırmanıyordu. Zirvede kocaman sarı bir kaya görünüyor, yol da onun yanından geçiyordu. Sarı kayanın tam tepesinde soluk harflerle tek bir tümce yazılmıştı. Tövbe et. Delinin biri bunu oraya yazmak için kim bilir ne kadar tehlikeyi göze almıştı. Oysa şimdi o kara yazı okunmaz hale gelmişti. Kum taşından kaya, aşınarak ve hayvanların marifetiyle küçük oyuklarla dolmuştu. Oyuklar sarı kayanın üstünde kara gözler gibiydi. Burada çitler gayet dayanıklı yapılmıştı. Otlarda inekler koyu renkli benekler gibi görünüyorlardı. Bazıları yavrulamıştı bile. Kınalı inekler otobüs yanlarından geçerken başlarını yavaşça çevirip baktılar. İneklerden zır deli olan biri otobüsü görünce koşmaya başladı. Yolun yüzü burada değişti. Çakıl'da otobüs daha rahat gidiyordu. Otobüs çakıl taşlarının üstünde hoplayıp zıplayıp gidiyorsa da kaymıyordu. Şu an endişeyle Bakire'ye baktı. Acaba kendisini kandırıyor muydu? Yoksa sağ salim yerine götürüp kendi kararını mı uygulayacaktı? Bu da doğrusu tam kazık olacaktı. Tanrı'dan herhangi bir belirti gelmediğinden şu an ne yapacağını şaşırmıştı. Yol bir çiftlik binasının etrafında büyük bir kavis çizdi. Bundan sonrası da oldukça güvenceliydi. Şu an otobüsü küçük viteste götürüyordu. Radyatörün yanındaki borudan yükselen bir buhar bulutçuğu radyatörün üstüne yerleşti. Yolun tepesi kara oyuklu kayanın önünden geçiyordu. Juan öfke denilecek bir hızla otobüsü sürüyordu. Çakıl taşları tekerleklerin altından fırlıyordu. Hendeklerin dolu olduğu ve suların toprakları sürükleyerek yola taştığı bir noktaya geldiler. Juan koyu renkli lekeye doğru otobüsü sardı. Ön tekerlekler geçtiyse de arka tekerlekler yağlı çamurda patinaj yapmaya başladı. Otobüsün arkası savruldu, tekerlekler boşa döndü, sonunda otobüs bütün ağırlığıyla hendeğe oturdu. Juan'ın yüzünü dehşetli bir gülüş kapladı. Motoru çalıştırdıkça tekerlekler daha da gömülüyordu. Yönünü değiştirdi, tekerleklerini döndürmeye devam etti. Böyle yaptıkça tekerlekler dönüyor ve çamurun içine iyice yerleşiyorlardı. Diferansiyel de yere oturmuştu. Dikiz aynasından Pimpus'un kendisine hayretle baktığını gördü. Juan Pimpus'un anlayabileceğini unutmuştu. Daha akıllı davranabilirdi. Pimpus'un gözlerindeki soruları okudu. Niye yapmıştı bu işi? O kadar aptal değildi. Pimpus'un gözlerini aynada görünce gizlice gözünü kırptı. Pimpus'un yüzünün rahatladığını gördü. Bu iş bilerek yapılmışsa sorun yoktu. Bunun altında bir şey yatıyorsa Pimpus da oyun oynayacaktı. Birden Pimpus'un aklına korkunç bir fikir geldi. Ya Camille içinse? Eğer Juan Camille'i aklına koymuşsa Pimpus'a yapacak bir şey kalmazdı. Çünkü Juan'la başa çıkamazdı. 4. kaset 1. yüzün sonu.